Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2021 sayısında yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 33, İslam'da manevi şuur kazandıran bir eğitim başlıklı yazıyı sunacağız. İbretli bir kırgız hikayesi şöyledir. Zalim bir kavim düşmanlarına baskın verip mallarını gasp ettiğinde onların evlatlarını da kaçırır ve onlara güneş altında türlü işkenceler yapar. Zavallı esirin tıraş edilmiş kafasına geçirilen deve derileriyle yapılan bu işkence neticesinde hayatta kalanlar bütün şuurlarını kaybeder ve kendilerine zulmeden kişilerin sözünden asla çıkmayan köleleri olurlar. Hikayede Nayman ana, kaçırılan ve bu işkenceden geçirilen oğlu Yolaman'ı bulur, ona nice telkinlerde bulunur. Lakin yine de onu kendine getiremez, aslını hatırlatamaz. Zalim sahipleri durumu fark edince, yabancı biri gelirse onu öldürmesi talimatını verirler. Artık bir mankurt olan Yolaman bu emre uyar ve annesini öldürür. Kırgız ediplerinden Cengiz Aytmatov tarafından asrımızda tekrar yazılan bu kadim hikaye, evlatların anne babalarına, öz kültürlerine, din ve ananelerine nasıl yabancılaşabileceklerine acı bir misal olarak dünya lisanlarına mankurtlaşmak tabirini kazandırmıştır. Kur'an-ı Kerim ise insanın ezeli düşmanı olan şeytanın Adem oğullarına malları ve evlatları hususunda ortak olmaya çalışacağını haber verir. Düşman, hususen yeni nesillere göz diker. Fetih Suresinin son ayeti kerimesinde, yeni filizlerin güçlenip kendi gövdeleri üzerinde ayakta durabilmesinin iki tesiri anlatılır. Bu manzara, bahçıvanları sevindirir. Yani o nesiller üzerinde emek veren Fahri Kainat Efendimiz ve onun nurlu yolunda yürüyen eğitimcileri irşad ehlini memnun eder, gönül huzuruna erdirir. Kafirleri ise öfkelendirir. Din düşmanları cami cemaatinden ziyade Kur'an kurslarını ve imam hatipleri dolduran gençlikten nefret ederler. Onları İslam'ın istikbali olarak gördükleri için var olmalarından ve güçlü olmalarından rahatsız olurlar. Bugün evlatları mankurtlaştırma, özüne yabancılaştırma faaliyeti işkencelerle değil, maalesef eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Asırlarca İslam'ın sancaktarı olarak Haçlı ordularını püskürten ve ardından onları Avrupa'nın ortalarına kadar gerileten şanlı milletimize aynı tuzak kurulmuştur. Tanzimat'ta memleketin idareci zevatına Avrupalılaşmak ve yabancılaşmak hastalığı bulaştı. Evlatlar Paris ve Viyana gibi Avrupa şehirlerine tahsil yapmaları için gönderildi. Osmanlı olarak giden bu evlatlar, kıyafet olarak yine Osmanlı kisvesiyle dönmüşlerse de artık kalpleri Avrupa'da olmuştu. Yani manen bozucu bir kalp ameliyatı yaşayıp Osmanlı'ya döndüler. Apoletleri Osmanlı, iç dünyaları Fransız olmuştu. Onlar Batı'nın kaydettiği teknik terakkiyi almak maksadıyla gönderilmişlerdi. Lakin bu elde edilemediği gibi fikren de ifsad edilmiş olarak vatana döndüler ve adeta garbın yeniçerileri oldular. Islah ediyoruz diyerek elde kalan mevcudu da ifsad ettiler. Günümüzde de eğitim yoluyla yabancılaştırma devam etmektedir. Son senelerde hususen silah sanayinde ve birçok sahada yerli ve milli olma keyfiyetinin kıymeti anlaşılmaya başlamıştır. Evlatlarımızı dünyevi ve uhrevi istikbale taşıyacak tahsilin de mutlaka manevi, ahlaki, ruhani, yerli ve milli kıymetleri haiz olması büyük bir zarurettir. Muhasebe edelim. Yıllar süren dünyevi eğitim evlatlara adab-ı muaşeret öğretiyor mu? Cömertlik, diğergamlık ve merhamet gibi ahlaki hususiyetler kazandırıyor mu? Tevazu mu veriyor yoksa kibir mi? Kul hakkı endişesi ve titizliği, dürüstlük ve iffet veriyor mu? Büyüklere hürmet ve küçüklere merhamet aşılıyor mu? vatan sevgisi ve millete hizmet gayreti telkin ediyor mu? Maalesef bu muhasebenin neticeleri yüz artıcı değildir. Bilakis tahsil dünyasının yabancılaştırıcı tesiriyle birçok gencimizin kendi vatanını ve insanını istihfaf ettiği, yabancı memleketlere göçüp yerleşmek arzusu beslediği bilinmekte, yazılıp çizilmektedir. Eğitim, ilim, kültür gibi sıcak ve güzel görünen mefhumlar istismar edildiği için bu yabancılaştırma faaliyetine gafil anne babalar kendileri gönüllü olmakta. Halbuki bunlar muhtevasına ve keyfiyetine göre mahiyet değiştiren hususlardır. Milyonları katleden atom bombasını imal edenler ve o bombaları masum sivillerin, zavallı hayvan ve bitkilerin üzerine atanlar da en yükseğinden ilim ve teknik eğitiminden geçtiler. Bebekleri ana rahminde katleden kürtajcı doktorlar da tıp tahsili ve cerrahlık ihtisası gördüler. Kimisi hukuk tahsili gördü fakat hakkı tevzi edeceği yerde cellat oldu. Misaller çoğaltılabilir. Bu aldıkları tahsil onları zalim ve katil olmaktan koruyamadı. Niçin? Çünkü sadece tek taraflı, yani maneviyattan ve Kur'an kültüründen uzak bir tahsil gördüler ve bunun acı neticeleri oldular. Dinimizde ilme, tahsile ve öğrenmeye verilen değer, marifetullah tahsili çerçevesindedir. Bu tahsilin gayeleri, kişinin Rabbini bilmesi, ahirete hazırlanması, vatanına, milletine, ümmet-i Muhammed'e hizmet ve fedakarlık şuuruyla donanması, adab-ı muaşeretle bezenmesi, helal ve haramı öğrenip kul hakkı titizliği içinde yaşaması, tevazu, merhamet, cömertlik, hilm gibi en güzel ahlaki vasıflarla muttasıf hale gelmesi ve bu kıvamla müsterşidi, irşat bekleyenleri irşad etmesidir. Milli ve manevi bir eğitimin bu vasıfları kazandırabilmesi için en mühim şartlardan biri şahsiyetini korumasıdır. Unutulmamalıdır ki insan kalbi birleşik kaplar gibi hareket eder. Kendi kültürümüzü veremediğimiz evlatlar yabancı kültüre aşina olmaktadırlar. Bu hususta zamanımızda zaten maalesef televizyonun menfi programları, internetin karanlık ve kirli sokakları, şahsiyetsizleştirici modalar ve kandırıcı reklamlar. Boş bırakılmış, hiçbir sine bırakmadan yabancı kültürü gece gündüz empoze etmeye, telkin etmeye devam etmektedir. Bu sebeple milli ve manevi bir eğitimin zaruri bir prensibi, dini, milli ve manevi şahsiyeti korumak olmalıdır. Akaidin en mühim talimatı da budur. Cenab-ı Hak, Fahri Kainat Efendimiz ve beraberindeki ashabını şu vasıfla medhü sena ederek zikreder. Onlar kafirlere karşı sert ve tavizsizdirler. Bir başka ayeti kerimede, Rabbimiz sevdiği müminleri yine küffara karşı vakur tavırlı olmakla tavsif eder. Onlar kafirlere karşı güçlü ve izzetlidirler. Başları diktir. Evlatlara bu izzetli duruş kazandırılmazsa, kendi vatanını küçük gören, kendi kültürünü istihfaf eden ve batıdaki seraplara aldanan gafil bir nesil meydana gelir. Bu menfi tesirler, kafir ve fasıklarla yahut onların fikirleriyle ihtilatın ve beraberliğin neticesidir. Hadis-i şerifte ikaz buyrulur. Müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın. Yani işlerinizi onlarla istişare etmeyin. Onlardan nasihat istemeyin. Zira onlar sizin iyiliğinizi istemezler. Hatta bu tarz bir bilgi ve fikir alışverişi gönüllerde yanlış bir temayüle yol açabileceği için de zararlıdır. Sahabeden İyad bin Hımar, Müslüman olmadan önceki bir hatırasını şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz'e bir deve veya başka bir şey hediye etmek istedim. Bana, Müslüman oldun mu? Diye sordu. Hayır dedim. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ben müşriklerin hediyelerini kabul etmekten men edildim. Bu men edilişinin hikmeti sadedinde, İbn-i Kesir tefsirinde de Resulullah Efendimizin şöyle bir duası nakledilmektedir. Allah'ım, bana bir facirin veya bir fasıkın bir yardımını yahut nimetini nasip etme. Çünkü ben bana vahyettiğin Kur'an içinde şunu bulmaktayım. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İmam Gazali Hazretleri de bu duayı şu şekilde nakleder. Allah'ım, bana bir facirin yardımını nasip eyleme ki kalbim onu sevmesin, ona meyletmesin. Bütün bu dikkat ve ihtimam Rabbimizin emridir. Zalimler topluluğuyla oturma, kafirlerle beraber oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz. 1. ayet Mekke müşriklerinin, 2. ayette Medine Yahudilerinin meclislerinde oturan Müslümanları ikaz etmek için nazil olmuştur. Rabbimiz, gayrimüslimlerin meclisinde bir miktar oturmaktan dahi men ettiğine göre, evlatların tahsil adı altında yıllar süren gayri İslami fikir, telkin ve yaşayışların içinde terk edilmesine razı olmayacağı gayet vazı değil midir? Demek ki dünyevi tahsilin, uhrevi tahsilin içinde onunla mezcedilerek verilmesi elzemdir. Rabbimiz bu hakikati idrak etmemiz için her rekatta bizlere Fatiha'nın hitamında ''Gayril mağdubi aleyhim veleddallin'' bizi gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil, nimet verdiklerinin yoluna ilet diye dua etmemizi talim buyurmaktadır. Yani onlara benzememeliyiz. Şekil, kıyafet ve zahir bakımından benzememeye gayret ettiğimiz gibi fikir, duygu ve kalp bakımından da asla onlara benzememek gerekir. Tahsil, işte bütün bu hususlarda evlatlarımızı kendi köklerine, kendi özüne, kendi milletine, kendi ananesine muhabbet ve şuurla bağlayabildiği müddetçe kıymetlidir, faydalıdır, başarılıdır. Tam tersine özüne yabancılaştırıyorsa o zaman da zararlıdır, kıymetsizdir. Akla şu sual gelebilir. Tahsil yuvalarında öğretilen bilgiler cihanşumul değil midir? Bu sebeple kim nasıl öğretirse öğretsin ne fark eder? Evvela bütün ilimler böyle değildir. Dahası bilginin kendisi cihanşumul olsa da onu yorumlama, izah ve ifadeye büründürmede yine milli ve dini noktayı nazar devreye girmektedir. Fizik, kimya ve biyoloji gibi tabiat ilimleri bir Müslümanın nazarında Allah'ın yarattığı ve tabiata yerleştirdiği kanunların tahsilinden ibarettir. Ancak ateistler bu kanunları dahi yaratıcısından tecrit ederek anlatmaya, kainatı faili meçhul bir alemmiş gibi kör bir şekilde tesadüflerle izaha kalkışmaktadırlar. İçtimai ve insani ilimlerse çok daha subjektiftir. Mesela tarih ilmine Osmanlı varisi bir Müslüman Türk'ün bakışıyla bir Yunan'ın, bir Alman'ın, bir İngiliz'in bakışı aynı olabilir mi? Herkes kendi tarihi mirasıyla maziyi okuyup ona göre bir istikbal inşası derdindedir. Son zamanlarda artan bir endişemiz de şudur. Nefsani terapiler. Psikoloji, insan ruhuna, nefsine veya şuuruna dair araştırmalar ihtiva eden oldukça yeni bir ilim dalıdır. Bu sahada da inançsız, ateist yahut gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan, Budist ve benzeri sözde bilginlerin ortaya attığı teoriler, terapiler ve kürler objektif bilim mahsulüymüş gibi ambalajlanarak evlatlarımıza takdim ediliyor. Bazen psikoloji okuyorum diyen kişilere soruyorum. Müfredatınızda Mevlana Hazretlerinden bir bilgi var mı? İmam Gazali'den, diğer mutasavvıf, kelamcı, muhaddis, fakih ve eğitimci nice büyük alimlerimiz var. onlardan bir bilgi, bir tecrübe var mı? Yok diyorlar. Halbuki mesnevi insan nefsine ve ruhuna ait ne mükemmel teşhis, tespit ve tedavi teklifleriyle doludur. Hem de hepsi insan gerçeğine en uygun ve isabetli çarelerdir. İhya ve benzeri eserlerde böyledir. Onlar takvalı gönüllerden neşet etmiş maneviyat mahsulü eserlerdir. Baştan sona müşriklerin, gayrimüslimlerin, hatta en iptidai uzak doğu dinlerinin müntesiplerinin kendi kültür havzalarından çıkarıp süsledikleri bir takım dışı yaldızlı, içi bozuk anlayışların bir mümine huzur vermesi mümkün değildir. Yoga, meditasyon, şu bu terapi gibi şeylerle meşguliyet nefse verilen birer rüşvettir. İşe yarıyormuş gibi görünmesi ise geçici bir kandırmacadır. Bizim öz kültür ve medeniyetimizdeki maneviyat vasıtaları namaz, oruç, tefekkür, tezekkür, tesbihat ve murakabe gibi gerçek ve sahih ibadetlerse hakkıyla ve takvayla ifa edildiği nispette bedene devadır, kalbe şifadır ve ruha gıdadır. Bu terapi denilen uygulamalar, kadın erkek karışık yapılması gibi şer'i mahzurlar taşımaktadır. Daha da kötüsü, uzak doğu dinlerinden bir takım hareket, söz ve uygulamaları ihtiva edebilmektedir. Bu da akide bakımından da son derece tehlikelidir. Üzülerek işitmekteyiz ki, toplumumuzda böyle meyiller başlamış, böyle terapilere gidip de ferahlıyoruz diyenlerin olduğunu duyuyoruz. Bu asla ferahlama değildir. Nefsani bir aldanmadır. Hadis-i şerifte buyrulur. Allah'ın haram kıldığı bir şeyde şifa yoktur. Nasıl kimileri içki içmelerine mazeret için efkar dağıtıyoruz diyerek kendisini kandırıyorsa, bu yabancı ve batıl terapilerde bir mümine ancak geçici ve yalancı bir hissiyat verir. Neticesi ise daha vahimdir, daha kötüdür. Bunların ekseriya kökü en iptidai Hint dinlerinin çöplüğüdür. Bu dinlerin kendi müntesiplerine ne faydası olmuş ki başka medeniyetlere bir fayda verebilsinler? İslam muhteşemdir, mükemmeldir ve ekmeldir. Diğer hiçbir sisteme ihtiyacı yoktur. Geçmiş dinlere de ihtiyacı yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in indirilişi ve Fahri Kainat Efendimiz'in alemlere rahmet olarak gönderilişinden itibaren yeryüzünde yegane hak din İslam'dır. Hiçbir tahrife uğramamıştır. Cahiliye devrinin yarı vahşi ve bozuk haleti ruhiyeli insanları iman ve İslam'la müşerref olduktan sonra Resulullah Efendimiz'in Kur'ani terbiyesinde maneviyat ve ruhaniyetle öyle faziletler kazandı ki onlar yaşadıkları onca çilelere, yokluklara, mücadelelere, zahmetlere ve zulümlere rağmen hiçbir psikolojik rahatsızlık içine düşmediler. Bilakis bütün cihana şifa oldular. Müslüman huzuru arıyorsa İslam'da bulur. Namazda, oruçta bulur. Seherde, zikirde ve duada bulur. Camide, seccadede ve rahle başında bulur. Derin manalar ve hikmetler arıyorsa Kur'an'da bulur, sünnette bulur. Onların en latif şerh ve tefsirleri olan tasavvufi külliyatta bulur. Mesnevi'de bulur, Mektubat'ta bulur, Ruhul Beyan'da bulur, Yunus'ta bulur, Aziz Mahmud Hüdayi'de bulur. Her ne arıyorsa bizde vardır. Bizim medeniyet ve kültürümüz kafidir. Hadis-i şeriflerde söylememiz tavsiye edilen şu ilanı, şu şehadeti bu manada yeniden idrak etmemiz lazımdır. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum. Rab terbiye eden demektir. Milli ve manevi bir tahsil, talim ve terbiye, Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak kabul eden sineler ve zihinler tarafından tanzim edilmelidir. Ateistler ve dalalet ehli tarafından değil, Mevlana Hazretleri der ki, yer gökyüzüyle düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü hale gelir. Bugün semayla yani vahiy ile maneviyatla bağlarını koparan yahut batıl ve fasit yollarla irtibat kurmaya çalışan her müessese çoraklaşmıştır. Zahirini ne kadar yaldızlasalar da batın bakımından çoraktır, ölüdür, boştur. Bir mütefekkir de şöyle der: yeryüzünde muallim olmak istersen gökyüzünün talebesi ol. Tarihimizden alacağımız çok tecrübeler, dersler ve ibretler vardır. Fatih devrinde bir medreseye talebeleri imtihan etmek için Rum kızları gönderilir. O talebeler nefislerine uymamak için sobadaki ateşleri ellerine alır ve cehennem azabını kendilerine hatırlatarak iffetlerini korurlar. Günümüzde ise taciz, tecavüz ve ifaller, iffetsiz hayatlar hangi seviyededir? Tarihimizde Nizamiye, Enderun ve benzeri muazzam eğitim müesseseleri kuran Darül Kurra, Darül Hadis, Darül Şifa, Darül Eytam ve benzeri sayısız mektepler vücuda getiren, toplumun terbiyesi içinde dergah ve tekkeler inşa eden bir medeniyete sahibiz. Bugün bu tarihi tecrübelerden mahrum eğitim yuvaları, orman yakmamayı, çevreyi kirletmemeyi, hayvana eziyet etmemeyi, doktora hakaret etmemeyi, yani en basit adab-ı muaşereti olsun öğretebilmekte midir? Düşünelim, Rabbimin muhtaç mahlukudur, aç kalmasına gönlüm razı olmadı diyerek günlük maişetini bir köpeğe veren köleler hangi terbiyeden, hangi mektepten mezun oldular? Çobanlığını yaptığı koyunlardan birini keselim sen de yersin, sonra kurt yedi dersin denildiğinde titreyen ve Allah nerede diyerek ihsan şuurunun zirvesini yaşayan o çobanlar hangi mektebin talebeleriydiler? Mesuliyet içinde kıvranan, mükemmel adalet ve merhamet dolu idaresiyle şehirlerde adeta fakirliği yok eden Ömer bin Abdülaziz'ler hangi idarecilik fakültesinden yetiştiler? Cihan hükümdarı iken en gurur verici manzara karşısında dahi enaniyete düşmeyip bize fahretmek değil hamd etmek düşer diyen kanuniler hangi doktora programında bu kıvamı kazandılar? Onların yegane muallimi Allah ve Resulü'ydü. Onlar kendi medeniyetlerinde, kendi öz kültürleriyle yetiştiler. Bize Allah yeter, o ne güzel vekildir dediler. Yiğit düştüğü yerden kalkar denilir. Milletçe eğitim sahasında sürçüp düştük ve yine eğitim sahasında ayağa kalkmamız biiznillah mukadderdir. Şeyh Edebaliler, Akşemseddinler, Şah-ı Nakşibendler, Üftade ve Aziz Mahmud Hüdayiler gibi büyük irşad ehli eğitimcilerle şanlı bir maziye imza atan milletimiz yine aynı değerlerle ihtişamlı yarınlara yürüyebilir. Rabbimiz Darül Erkam ve Ashab-ı Suffa nefesini ümmeti Muhammed'in ve milletimizin üzerinden eksik eylemesin. Özüne sadık, milli ve manevi değerleriyle kıymetlenmiş nesilleri nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Kur'an-ı Talimatlar 33 İslam'da Manevi Şuur Kazandıran Bir Eğitim başlıklı yazısını paylaştık Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2021 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.